Hayber. Mekke ile yapılan anlaşma kuzeydeki diğer tehlikelilerle ilgilenme fırsatını verdi. Bunlardan en büyüğü çoğu İslam düşmanı olan Yahudilerin yaşadığı Hayber şehriydi. Mekke ile yapılan anlaşma kuzeydeki diğer tehlikelerle ilgilenme fırsatı verdi. Bunlardan en büyüğü çoğu İslam düşmanı olan Yahudilerin yaşadığı Hayber şehriydi. Büyücü Lebide büyük bir ihtimalle onlardan biri rüşvet vermişti. Fakat Beni Nadır ve onların Hayberli akrabalarına karşı bir girişimde bulunmak için bundan daha kesin deliller ve genel nedenler vardı. Onların Medine'yi işgal etmesi söz konusu değildi. Bir iki kişi dışında onlardan kimse Hendek Savaşı'na katılmamıştı. Fakat her seferinde Kureyş'e saldırı teşvikini veren ve Gatafan'ı da Kureyş'le bir olmaya ikna eden onlardı. Gatafan'ın hala Medine'ye düşman olmasına da onlar neden oluyordu. Hayber bu şekilde kaldığı sürece Medine tam bir barış yaşayamazdı. Bu yönde er geç bir girişimde bulunulması gerektiği uzun süreden beri biliniyordu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir süre önce inen vahideki yakın zaferin ganimetleri bol olan bir zafer, Hayber'in fethi anlamına geldiğinden emindi. Fakat bu Müslüman olduğunu söyleyen herkes tarafından paylaşılmamalıydı. Vahiy, umreye katılmayan bedevilerin tamamen maddi kaygılarla savaşlara katıldıklarını söylüyordu. Umrede ganimet ve çapul imkanı olmadığı için katılmaya değer bulamamışlardı. Bu nedenle şüphesiz Arabistan'ın en zengin topluluklarından biri olan Hayber'in fethinde de rol almamaları gerekiyordu. Bu nispeten küçük bir kuvvetle yola çıkmak anlamına geliyordu. Gerçi küçük bir kuvvet olması planlarının son ana kadar gizli kalmasını sağlayabilirdi. Fakat yine de bu proje duyulduğunda ağızdan ağıza bir gerçek imiş gibi değil bir efsane gibi yayıldı. Hayber'in aşılamaz gücünü herkes biliyordu. Kureyş ve diğer İslam düşmanları bu haberlerin doğru olmasını ümit ediyorlardı. Çünkü eğer bu doğruysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir yenilgi yaşayacaktı. Fakat onun deli olmadığını bildikleri için bu haberlerin yalan olmasından korkuyorlardı. Hayberliler ise o denli kendilerinden emindiler ki bu haberler ulaştığında şefleri Kinane, Gatafan'ı ziyaret etti ve yardımlarına karşılık o yılın hurma hasadının yarısını teklif etti. Gatafanlılar bunu kabul ettiler ve 4000 kişilik bir ordu göndereceklerine söz verdiler. Hayber Yahudileri zırhlarını giyip toplam 10.000 kişi olan ordularını her gün sıraya sokmayı gelenek haline getirmişlerdi. Gatafan'ın da yardımıyla ordu 14.000 kişiye ulaşacaktı. Medine'den gelen haberlere göre ise ordu sadece 600 kişiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkmadan önce Evsli Ebu Abs radıyallahu anh ona geldi ve bir sorunu olduğunu söyledi. Üzerine bineceği bir devesi vardı. Fakat elbiseleri çok eskiydi ve ne yolculukta kendisi için ne de ailesine bırakabileceği yiyecek parası yoktu. Bu aşırı bir durum olmasına rağmen ona benzer daha birçok kişi vardı. Fakat umreye giderken çok şey harcanmıştı ve o güne dek kazanılan tüm ganimetler de sayısı gün geçtikçe artan muhacir Müslümanlara harcanarak tüketilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Abs radıyallahu anha tek şey olarak elinde kalan uzun ve yeni bir giysi verdi. Fakat birkaç gün sonra sefer sırasında onu daha kötü ve eski bir elbiseyle gördü. "Sana verdiğim elbise nerede?" diye sordu. "Onu 8 dirheme sattım," dedi. Ebu Abs radıyallahu anh, "Daha sonra kendim için 2 dirhemlik hurma aldım. 2 dirhemi de aileme geçimleri için bıraktım. Geri kalan 4 dirheme de bir elbise aldım." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve "Ey Abs'ın babası, sen ve arkadaşların gerçekten fakirsiniz. Fakat nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki bir müddet daha yaşarsanız bolluk içinde yaşayıp ailenizi de bolluk içinde yaşatacaksınız. Bir yığın dirhem ve köleye sahip olacaksınız ve bu sizin için iyi olmayacak." Sefer sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kamp yeri arasında orduyu durdurdu ve İbnel Ekva radıyallahu anh adındaki güzel sesli bir Eslemli adamı çağırdı. "Devenden in ve bize deve şarkılarından bir şarkı söyle," dedi. Bedevi onlar develeri üstünde giderken şarkı söyleyecekti. "Unutulmayan, kederli ve monoton olan eski melodileri söylüyorlardı. İbni el-Ekba'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek'te öğrettiği beyti okumasıyla bu kederli hava daha da yoğunlaştı. Rabbimiz, biz hiçbir zaman sana yönelmez, zekat vermez ve namaz kılmazdık. İbni el-Ekva radıyallahu anh bu beyitle başlayan şarkıyı tamamladığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah sana rahmet etsin dedi. Buna karşı çıkan Ömer radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü sen bunu kaçınılmaz kıldın. Keşke onunla daha fazla beraber olabilseydik dedi. Hepsinin bildiği gibi Ömer onun yakında şehit olacağını kastediyordu. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kime rahmet dilerse kısa bir süre sonra onun şehit olduğunu görmüşlerdi. 2,5 gün sonra hedefe sadece bir akşamlık yolları kalmıştı. Hayber ile müttefikleri Gatafan arasında engel oluşturacak bir konumda yol almaları gerekiyordu. Bunu amaçlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir rehber istedi ve geceleyin surların önündeki açık düzlüğe ulaştılar. Gece çok karanlıktı çünkü hilal henüz yeni çıkmıştı. Ordu o denli sessiz yaklaşmıştı ki şehirde hiç kimse durumun farkında değildi. Sadece sabahleyin bir horoz sesi sessizliği bozdu. Müslümanların kampında o şafak vakti sabah ezanı sessizce okundu. Namazdan sonra sessizlik içinde sabah ışığıyla ortaya çıkan ekin tarlaları, hurma bahçeleri ve kaleleriyle Hicaz'ın bostanını seyrettiler. Güneş yükseldi, toprak işçileri ellerinde çapaları, sepetleriyle çıkıp böyle sessiz bir orduyla karşılaşınca çok şaşırdılar. "Muhammed ve ordusu!" diye bağırıp geriye kalelere kaçtılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allahu Ekber!" dedi ve zafer dolu bir sesle "Haribet Hayber, Hayber harap oldu!" sözlerine ekledi. Daha sonra Allah'ın insanları cezalandıracağını haber veren bir ayet okudu. Fakat azap onların sahasına indiği zaman uyarılıp korkutulanların sabahı ne kadar da kötü olur. Ama indiği zaman yerine indirdiğimiz zaman dedi. Yahudiler hemen bir savaş konsülü topladılar. İçlerinden bir şefin uyarılarına rağmen kale burçlarındaki siperlerine güvendiler. Yesrib kaleleriyle Dağ Hisarları adını verdikleri kendi kaleleri arasında hiçbir karşılaştırma yapılamayacağını söylediler. Bu ayrı gruplarla savaşma kararı onların en zayıf noktaları olan birlik yoksunluğuna dayanıyordu. Kur'an'da Yesrib Yahudiler için söylenenler Hayberliler için de geçerliydi. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Küçük fakat birlik içindeki bir ordu ile karşılaşmak onlar için şanssızlıktı. Hiç şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Bu ordu şu vaade uyarak nefisleri yücelenlerden oluşuyordu. Nice az bir topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. İlk gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en yakın kaleye saldırdığında diğer kaleleri savunanlar birlik olup saldıranlara karşı tek vücut halinde savaşmadılar. Fakat kendi duvarları arkasında kalıp kendilerini güçlendirmekle meşgul oldular. Bu taktikler iki ordu arasındaki eşitsizliği azaltacak nitelikteydi. Fakat yine de Müslümanların sabrı yabancı bölgede birden fazla savaş yapıp uzun süren bir işgal ile sınanıyordu. Hayberliler Arabistan'da en iyi nişancılar olarak tanınırlardı. Şimdiye kadar Müslümanlar hiç bu kadar fazla kalkan kullanmaya ihtiyaç duymamışlardı. Kampın gerisinde ise kadınlar sürekli ok yaralarını tedavi ile meşgul oluyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden sonra sıra ikinci defa yine Ümmü Seleme'ye gelmişti. Yaralıları tedavi etmek ve safların gerisinde su ihtiyacını karşılamak üzere gelen kadınlar arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Safiye, Ümmü Eymen, Nuseybe ve Enes'in annesi Ümmü Süleym de vardı. Günler geçti fakat hiçbir şey elde edilemedi. 6. gece Ömer radıyallahu anh'ın gözcülükle görevli olduğu bir sırada kampta bir casus yakalandı. Bu casus hayatı karşılığında Müslümanlara kaleler hakkında bilgi verdi ve hangi kalenin en zayıf ve en çok silaha sahip olduğunu anlattı. İlk önce en az korunan fakat geçmişte diğer kalelere karşı kullanılan bir savaş aletine sahip bir kaleye saldırmalarını önerdi. Medine gibi Hayber'de uzun süreden beri iç savaş yaşanmıştı. Ertesi gün Müslümanlar kaleyi ele geçirdiler. Kaya fırlatmaya yarayan bir mancınık ve askerlerin kaleye girmek için yakın dövüşe başladıklarında üstünde çatı vazifesi görecek olan bir siperden oluşan savaş aletlerini diğer kalelere karşı kullanmak üzere çıkardılar. Bir bakıma bu aletler sayesinde zayıf kaleler teker teker düştü. Karşılaştıkları en güçlü savunma Naim adındaki kalenin savunmasıydı. Burada garnizon büyük bir kuvvetle karşı koyuyordu ve o gün Müslümanlar tarafından yapılan her saldırı püskürtüldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Yarın sancağı Allah'ın ve Resulünün sevdiği birisine vereceğim. Allah bize zaferi onun ellerinden verecek. O hiçbir zaman dövüşten kaçmayan biri," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki seferlerinde sancak olarak nispeten daha küçük bayraklar götürmüştü. Fakat Hayber'e Ayşe radıyallahu anhanın cübbesinden yapılmış büyük siyah bir sancak getirdi. Buna kartal adını vermişlerdi. Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı Ali radıyallahu anha verdi. Daha sonra o ve diğer arkadaşları adına onlara zafer vermesi için Allah'a dua etti. Zübeyir radıyallahu anh ve kırmızı sarıklı Ebu Dücane radıyallahu anh'ın büyük rol oynadığı bir günlük şiddetli bir çarpışmadan sonra Ali radıyallahu anh adamlarına son bir hamle yaptırdı ve düşmanın kale kapılarının kontrolünü Müslümanlara bırakarak kalenin içlerine doğru çekilmelerini sağladı. Kale ele geçirildi. Fakat adamların çoğu arkadaki bir kanaldan diğer kalelere kaçmışlardı. "Beni Gatafan nerede?" sorusu Hayber'de devamlı sorulan fakat cevap alınamayan bir soruydu. Onlar gerçekten söz verdikleri gibi 4000 kişilik orduyla yola çıkmışlardı. Fakat bir günlük yol gittikten sonra geceleyin konakladıklarında yerden mi gökten mi geldiğini anlayamadıkları bir ses duydular. Ses arka arkaya 3 kez "Halkınız, halkınız, halkınız!" diye bağırdı. Bunun üzerine adamlar ailelerinin tehlikede olduğunu hayal ettiler ve aceleyle geri döndüler. Fakat geri döndüklerinde her şeyin yerinde olduğunu gördüler. Bir bakıma düşmanın yenilmesinde bir payları olamayacak kadar geç kaldıklarını düşündükleri için ikinci kez yola çıkmayı göze alamadılar. Hayber'deki kalelerden en dayanıklısı Zübeyir Hisarı denilen kaleydi. Kalenin girişinde sarp kayalıklar vardı. Diğer tarafları ise dimdik uçurumdu. Diğer kalelerden kaçan savaşçıların çoğu bu kalenin kuvvetlerine katılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaleyi 3 gün boyunca kuşatma altında tuttu. 3. günün sonunda diğer kalelerden birinden bir Yahudi geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onların sonsuza dek savunmalarını sağlayacak gizli bir kaynakları olduğunu haber verdi. Kendini, ailesini ve mallarını garanti altına almak şartıyla bu sırrı ona söylemeyi teklif etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti. Adam ona kale duvarları altından geçen bir su kaynağı olduğunu, Zübeyir kalesindekilerin bu kaynağa merdivenlerle inip su aldığını anlattı. Su hiçbir zaman kurumadığı için kaledekiler hiç su depolama ihtiyacı duymuyorlar. Eğer su kaynağı engellenirse birkaç gün içinde dövüşemeyecek kadar susuz kalacaklardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu planı uyguladı ve şiddetli bir çarpışmadan sonra kaleyi aldı. Karşı koyabilecek güçte olan son kale Kamus idi. Bu kale Beni Nadr'ın en zengin ve en güçlü kollarından biri olan Kinane ailesine aitti. Bazıları uzun süreden beri Hayber'de yaşıyordu. Oysa ailenin çoğu Medine'den sürgün edildikten sonra Hayber'e yerleşmişti. Gatafa'nın yardımını özellikle bunlar bekliyorlardı. Onların sözlerinde durmaması Kinanelileri büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Diğer kalelerden kaçıp kamusu dolduran Yahudilerin getirdiği kötü haberler moral çöküntülerini daha da artırıyordu. Bununla birlikte 14 gün karşı koydular. Daha sonra Kinane, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görüşmek istediğini bildiren bir haber gönderdi. Kinane ailesinden birkaç kişiyle birlikte kaleden çıktı. Görüşmeler sonunda Yahudilerin Hayber'i ve tüm mallarını Müslümanlara bırakıp gitmeleri şartıyla ne onlardan ne de ailelerinden kimsenin öldürülmemesine ve esir alınmamasına karar verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son bir şart daha ekledi. Eğer bir kişi bile mallarını götürmeye kalkarsa hayatları tehlikede olacaktı. Kinane ve diğerleri buna razı oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Ali, Zübeyir radıyallahu anhum ile birlikte 10 Yahudi'yi anlaşmaya şahit tuttu. Fakat kısa bir süre sonra hem Müslümanlar hem Yahudiler mallarının büyük bir kısmının gizlenmiş olduğunu fark ettiler. Medine'den getirdikleri ve Medine sokaklarında herkesi büyüleyen o meşhur Beni Nadır serveti neredeydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Kinane'ye sordu. Kinane, Hayber'e vardıklarından beri silah ve zırh almak için mallarını sattıklarını, bu nedenle de servetlerinin azaldığını söyledi. Yahudiler onun yalan söylediğini biliyorlardı. Bunun yanı sıra artık bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda olduklarına inandıkları için çoğu endişeliydi. Ona tabi olmalarına gerek olmadığını, çünkü onun kendilerine gönderilmediğini düşünüyorlardı. Fakat yine de onu kandırmak çok tehlikeli olabilirdi. Kinane'nin çok sevdiği adamlardan biri ona gidip hiçbir şey gizlememesi için yalvardı. Çünkü eğer gizlerse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu mutlaka haber alırdı. Kinane sinirlenerek onu tersledi. Fakat bir gün bile geçmeden hazine bulunmuştu. Kinane ve ona yardım eden kuzeni ölüm cezasına çarptırıldılar. Aileleri de esir alındı. Kamus'un düşmesinden sonra geri kalan iki kalede aynı şartlarla teslim oldular. Daha sonra Hayber Yahudileri toplanıp bir danışma meclisi kurdular. Sonunda şöyle bir karara vardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çiftçilikten ve bahçecilikten iyi anladıklarını öne sürerek her yıl hasadın yarısını vergi olarak verip Hayber'de kalmayı teklif edeceklerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna razı oldu. Fakat gelecekte eğer isterse onların gitmesi gerektiğini de ekledi. İşte o zaman Müslümanların kuzeydoğuda zengin bir vaha olan Fedek'e bir sefer düzenledikleri söylentisi çıktı. Fedek Yahudileri Hayber'e uygulanan vergiyi duyunca aynı şartlarla teslim olmak istedikleri haberini gönderdiler. Bu şekilde Fedek'te savaş yapmadan kazanılan diğer yerler gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özel mülkiyetine geçti. Bütün meseleler halledilip zafer kazanan ordu istirahata çekildiğinde Sellam İbni Mişkem'in dul eşi bir kuzu haşladı ve her tarafını zehirledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çoğunlukla kuzunun kolunu sevdiğini duyduğu için o bölgeyi özellikle zehirledi. Daha sonra kuzuyu kampa götürdü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam ona teşekkür etti ve beraberindeki arkadaşlarını yemeğe davet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanında Müslümanlara ikinci Akabe'de liderlik yapan ve Mekke'ye doğru ilk namaz kılan kişi olan Bera'nın oğlu Hazreçli Bişr oturuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuzudan bir lokma aldığında ağzındakileri tükürdü ve ellerinizi çekin, bu kol bana zehirli olduğunu söyledi dedi. Kadına haber gönderdi ve kolu zehirleyip zehirlemediğini sordu. Kadın sana kim söyledi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolun kendisi dedi. Bunu niçin yaptın? Kadın halkıma neler yaptığını biliyorsun. Babamı, amcamı ve kocamı öldürdün. Ben de kendi kendime eğer o bir kralsa ondan kurtulacağım. Eğer bir peygamber ise zehirli olduğunu anlar dedim. Dedi. Bişr'in yüzü zaten sararmıştı. Çok geçmeden öldü. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen kadını bağışladı. Müslümanların eliyle kocasını ve babasını kaybeden tek kadın o değildi. Kinane'nin hazineyi saklaması üzerine alınan esirler arasında Kinane'nin dul eşi ve Beni Kurayzalıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmayı bozmaya ikna eden ve Hendek Savaşı'ndan sonra onlarla birlikte öldürülen Huyay'ın kızı Safiye de vardı. Safiye 17 yaşındaydı ve Kinane ile evleneli henüz 1-2 ay olmuştu. Bu süre boyunca Safiye ile Kinane'nin evlilikleri mutlu geçmemişti. Babası ve kocasının aksine Safiye çok dindar bir kadındı. Küçük yaşından beri halkının bir peygamberin geleceğinden bahsettiğini duymuştu ve bu onun hayallerini doldurmuştu. Daha sonra halkı Mekke'de Kureyşli bir Arap'ın peygamberlik iddiasında bulunduğundan bahsetmişlerdi. Sonra onun Küba'ya ulaştığı haberi gelmişti. Bu olay o daha 10 yaşında bir çocukken 7 yıl önce olmuştu. O babasıyla amcasının bu adamın bir sahtekar olduğunu gözleriyle görmek için Küba'ya gittiklerini de hatırlıyordu. Fakat her şeyden çok onların gece yarısı üzüntü ve hayal kırıklığı içinde geri dönüşleri belleğine işlemişti. Söylediklerinden onların bu yeni gelen adamın peygamber olduğuna inandıkları fakat ona karşı çıkmaya niyetlendikleri anlaşılıyordu. Onun küçük aklı buna hayret etmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber önlerine gelmesinden bir süre önce bir rüya görmüştü. Gökte asılı parlak bir ay gördü. Bunun altında Medine şehrinin uzandığını biliyordu. Daha sonra ay Hayber'e doğru ilerlemeye başladı ve kucağına düştü. Uyandığında Kinane'ye rüyasını anlattı. Fakat o Safiye'nin yüzüne bir tokat attı ve bu sadece senin Hicaz kralı Muhammed'i arzu ettiğin anlamına gelir dedi. Bir esir olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirildiğinde yüzünde hala darbe izi vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bunun neden olduğunu sordu, o da rüyasını anlattı. O sırada Beni Kelp'ten Dihye adında bir adam Safiye'yi Hayber'den kendisine düşecek olan ganimet payı olarak istemiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kabul etmişti. Fakat Safiye'nin rüyasını dinleyince Dihye'ye onun kuzenini alması için haber gönderdi. Daha sonra Safiye'ye dönüp onu serbest bırakacağını, bir Yahudi olarak kalıp halkına dönmek veya Müslüman olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olmak arasında bir seçim yapmasını söyledi. Safiye, Allah'ı ve Resulünü seçiyorum dedi. Medine'ye doğru yola çıkıldı ve Resulullah'la Safiye radıyallahu anha ilk konakta evlendiler. Sefer henüz bitmemişti. Çünkü geldikleri yoldan dönmek yerine biraz batıya dönüp Vadil Kura Yahudilerinin kalelerini de kuşattılar. Bu Yahudiler Hayber'le anlaşmalıydılar. 3 günün sonunda Hayber'deki şartların aynısını kabul edip teslim oldular. Kuzeye doğru yürünürken orduya şarkı söyleyen Eslemli İbni el-Ekva radıyallahu anh Hayber'de kaleye saldırırken öldürülmüştü. Nasılsa kendi kılıcı kendisine dönmüş ve ona ölümcül bir yara vermişti. Ensardan biri bu nedenle onun bir şehit sayılmayacağını iddia etti. Bunu söyleyen yalan söylüyor dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten o bir yüzücünün suya geçtiği gibi kolaylıkla cennet bahçelerinden geçti. Şehitlikle ilgili başka bir tartışmada Vadil Kura'da çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zenci kölesi Kerker'e bir devenin semeresini çözerken isabet eden bir okla öldürülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkesin sorduğu bu soruya şu cevabı verdi. Şimdi o Hayber'de çaldığı ve şimdi alev haline gelen cübbenin altında cehennem ateşinde yanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli olarak kendisiyle birlikte yaşama ayrıcalığına sahip olan sahabeyi bu ayrıcalığın bazı büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiği konusunda uyarırdı. Çünkü Allah adildir ve onları kötülüğe karşı koymanın çok zorlaştığı kötü çağlarda yaşayanlardan daha şiddetli cezalandıracaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Siz öyle bir çağda yaşıyorsunuz ki, kanunun 1/10'ine uymazsanız mahkum olursunuz. Fakat öyle bir çağ gelecek ki o zaman kanunun 1/10'ine uyan kurtulacak.''